Kitabın adı Görkemli Ölüm, yazarı Nora Roberts. 13. ayrım, 12. Mavis'in ilacı büyü gibi işe yaradı. Eve'in boğazında sevimsiz bir tat vardı ama Kanal 75'in görkemli gri binasına ulaştığında kendini son derece ayık hissediyordu. Bina, 20'li yıllarda basın endüstrisinin küçük bir ülkeden daha fazla gelir elde etmeye başladığı patlama sırasında inşa edilmişti. Düz ve geniş bir temelden yükselen ve basın caddesinin en gösterişli yapılarından biri olan bu bina, binlerce çalışana, 5 tam kapasiteli stüdyoya, içlerinden birinde doğu sahilindeki en görkemli çekim seti bulunuyordu ve gerek gezegenin her köşesine, gerekse yörüngedeki istasyon uydularına kadar uzanabilen inanılmaz güçteki vericilere sahipti. Evin yöneldiği doğu kanadı, basın endüstrisinde çalışanlar için evlerin ve lojmanların bulunduğu 3. bölgeye bakıyordu. Yoğun hava trafiğini görünce Eve haberin yayılmış olduğunu anladı. Kontrolü sağlamak sorun olacaktı. Binanın etrafını sardırmış olmasına karşın hemen merkezi aradı ve yer güvenliği kadar hava trafiği içinde barikatlar konmasını istedi. Basının kucağında işlenmiş bir cinayetle uğraşmak, etrafta uçuşan akbabalar olmasa bile yeterince zor olacaktı zaten. Suçluluk duygusunu nihayet kontrol altına alarak arabadan çıkıp olay yerine doğru yürüdü. Üniformalı memurların işlerine dört elle sarılmış olduklarını görmek onu biraz olsun rahatlattı. Bölgeyi temizlemiş ve dış kapıyı mühürlemişlerdi bile. Doğal olarak muhabirler ekipleriyle birlikte oradaydı. Onları uzak tutmanın yolu yoktu ama en azından onun peşinde değillerdi. Yakasına çoktan iliştirmiş olduğu rozetle yağmur altında yürürken, aklını kullanmayı bilen birisinin suç mahalline bir branda gelmiş olduğunu gördü. Yağmur damlaları güçlü ve temiz plastiğin üzerine gürültüyle çarpıyordu. Yağmurluğu tanıdığında midesine giren krampla hızlı ve ustaca başa çıkmak zorunda kaldı. Suç mahallinin taranıp kaydedilmiş olup olmadığını sordu ve olumlu bir yanıt alarak yere çömeldi. Elleri kurbanın yüzünü örten kapüşona uzanırken hiç titremedi. Botlarının altındaki yapış yapış kan gölüne aldırmayarak uzandı ve kapüşonu açıp bir yabancının yüzüyle karşılaştığında tuhaf bir rahatlama hissetti. "Kim bu?" diye sordu yanındaki görevliye. Kurban, Kanal 75'in teknisyenlerinden Louis Kirski olarak tanımlandı efendim. Memur, siyah yağmurluğunun cebinden elektronik not defterini çıkardı. Saat 23.15 civarında C.J. Morse tarafından bulunmuş. Midesindekileri şuraya bırakmış diye devam etti. Sivillerin zayıflığını küçümseyen bir tavırla. Avazı çıktığı kadar bağırarak şu kapıdan içeri girmiş. Bina güvenliği adamın hikayesini doğruladı. Merkeze ihbar saat 23.22'de ulaşmış. 23.27 ben olay yerine ulaştım. Zaman tutanağını iyi almışsın memur. Peabody, teğmen. Birinci caddede bir yerlerdeydim. Cinayet yerine ulaştım, dış kapıyı mühürledim. Destek ekip ve bir dedektif istedim. Eve başıyla binayı işaret etti. Burada herhangi bir çekim yapıldı mı efendim? Efendim, Peabody'nin yüz ifadesi kasıldı. Buraya ulaştığımda bir haber ekibine uzaklaşmalarını emrettim. Ama ben gelene kadar yeterince çekim yaptıklarını sanıyorum. Tamam. Eve eldivenlerini giyerek cesedi inceledi. Üzerinde birkaç kredi, birkaç bozukluk ve kemerine iliştirilmiş pahalı bir çağrı cihazı vardı. Savunma yaraları, mücadele ya da saldırı belirtisi yoktu. Her şeyi prosedüre uygun olarak kaydederken düşünceleri çok hızlı akıyordu. Evet, yağmurluğu tanıdığını düşünüyordu. İlk incelemesini tamamladı ve ayağa kalktı. İçeri giriyorum. Yüzbaşı Feeney'i bekliyorum. Geçmesine izin verin. Ceset M.E. ile gidebilir. Evet efendim. Sen burada kal Peabody, dedi Eve. Memurun etkili ve güçlü bir tarzı vardı. Şu muhabirleri hizada tut. Eve, omzunun üzerinden bakarken bağırtılar arasında sorulan sorulara ve objektiflerin parıltılarını aldırmadı. Hiçbir yorumda bulunma. Onlara söyleyecek bir şeyim yok efendim. Güzel, böyle devam et. Eve, kapıdaki mührü açtı, içeri girdi ve tekrar mühürledi. Lobi neredeyse boştu. Peabody ya da başka bir polis memuru temel personel dışında herkesi dışarı çıkarmıştı. Eve, giriş masasının arkasında duran güvenlik elemanına bir bakış attı. C.J. Morse, nerede? İstasyonu 6. kat 8. kısımda. Memurlarınızdan bazıları onu oraya götürdüler. Bir polis daha bekliyorum, arkamdan gönderin. Eve döndü ve yukarı yöneldi. Orada burada insanlar tek tek ya da gruplar halinde bekleşerek monitörlere bakıyor, öfkeli bir tavırla kameralara konuşuyorlardı. Burnuna kahve kokusu geldi. Başka bir zaman olsa bu koku gülümsemesini sağlayabilirdi. Kendisi yukarı tırmanırken gürültü de yükseliyordu. 6. katta indiğinde haber stüdyosunun çılgın uğultusunu duydu. Masalar sırt sırta yerleştirilmiş, aralarda geçiş yerleri bırakılmıştı. Tıpkı polislik gibi yayıncılık da 24 saat süren bir işti. Bu saatte bile bir düzineden fazla istasyonun başında çalışanlar vardı. Eve, tek farkın polislerin bitkin, uykusuz ve hatta terli görünmeleri olduğunu düşündü. Buradaysa görüntü mükemmeldi. Giysiler ütülü ve kolalı, mücevherler kamera dostu ve yüzler özenle cilalanmış haldeydi. Herkesin yapacak bir işi var gibi görünüyordu. Bazıları önlerindeki telefon ekranlarına bakarak çabuk çabuk konuşuyordu. Eve, uydu güncellemelerini tazelediklerini düşündü. Bazıları bilgisayarlarına, bazıları da onlara bağırıyor, bilgiler isteniyor, ulaştırılıyor veya aktarılıyordu. Her şey mükemmel biçimde normal görünüyordu, korkunun yapış yapış kokusuna karışan kötü kahvenin bayat kokusu dışında. İçlerinden bir iki tanesi onu fark ederek soru soran gözlerle ayağa kalktılar. Ancak ölümcül derecede soğuk bakışları, Eve için yeterince güçlü bir kalkan oluşturuyordu. Ekranların birbirlerine dönük durduğu duvara döndü. Rourke'un da benzer bir istasyonu olduğu için ekranların ayrı ayrı birlikte ya da bir bütün halinde kullanılabileceğini biliyordu. O anda bütün duvar haber bültenini sunan Nadine Furst'un dev yüzüyle dolmuştu. New York'un tanıdık manzarası arkasında yükseliyordu. O da mükemmel biçimde cilalı görünüyordu. Sesleri duyabilmek için yaklaşırken gözleri Eve'e odaklanmış gibi göründü. Ve bu gece yine duygusuzca bir cinayet işlendi. Bu istasyonun bir çalışanı olan Louis Kirski, şu anda bu haberi size iletmekte olduğum binadan sadece birkaç adım ötede öldürüldü. Nadine, birkaç detay daha ekleyip Morse'a dönerken Eve küfür etmeye gerek görmedi. Bunu zaten bekliyordu. Sıradan bir akşam dedi Morse net muhabir sesiyle. Şehirde yağmurlu bir akşam ama yine polis gücümüzün elinden geleni yapmasına karşın bir kez daha cinayet işlendi. Bu muhabir şimdi size korkunun, şokun ve kaybın görüntüsünü ilk ağızdan sunabilir. Kamera yüzüne yaklaşırken mükemmel bir zamanlamayla duraksadı. Louis Kirski'nin cesedini birçok gece kendisiyle birlikte çalışmış olduğum bu binanın basamaklarının dibinde ikiye katlanmış kanlar içinde yatarken buldum. Boğazı kesilmişti ve kanı ıslak kaldırıma yayılmıştı. Donup kaldığımı, midemin bulandığını ve ölümün kokusunun ciğerlerimi yaktığını söylemekten utanmıyorum. Yerde yatan cesedine bakarken kendi gözlerimle gördüğüm şeye inanamadım. Bu nasıl olabilirdi? Tanıdığım bir kadın, daima dostça sohbetler paylaştığım bir kadın, ara sıra kendisiyle çalışma ayrıcalığına eriştiğim bir kadın. Nasıl orada, öylece cansız bir halde yatıyor olabilirdi? Solgun ciddi yüzü ekrandan kayboldu ve yerini cesedin dehşet verici bir görüntüsüne bıraktı. Hiçbir fırsatı kaçırmamışlar diye düşündü Eve tiksintiyle ve hemen en yakın masalardan birine döndü. Stüdyo nerede? Pardon? Lanet olasıca stüdyo nerede diye sordum. Parmağıyla dev ekranı işaret etti. Öfkeli bir tavırla öne eğildi ve adamı iki kolunun arasına hapsederek masaya dayandı. Burayı ne kadar çabuk kapatabileceğimi görmek ister misin? 12. kat, A stüdyosu. Tam dönmüştü ki Fini yürüyen banttan indi. Çok geç kaldın. Arkadaşlarla New Jersey'deydim. Başka bir şey söylemeden Eve'in adımlarına eşlik etti. Yayını sabote etmem gerek. İyi, yürümeye devam ederlerken Fini başını kaşıdı. Görüntülerin bir kısmına el koyabiliriz sanırım. Eve kendisine bakınca omuz silkti. Buraya gelirken arabadaki ekrandan bazılarını gördüm. Geri alacaklardır ama en azından birkaç saat kazanırız. Hemen çalışmaya başla. Kurban hakkında mümkün olan tüm verileri istiyorum. Burada kaydetmiş olmalılar. Bu çok kolay. Eline geçenleri ofisime gönderirsin değil mi Fini? Birazdan yola çıkacağım. Sorun değil. Başka bir şey var mı? Eve yürüyen banttan indi ve A stüdyosunun kalın beyaz kapılarına kaşlarını çatarak baktı. Burada da biraz desteğe ihtiyacım olabilir. Benim için zevktir. Kapılar kilitliydi ve yayın sinyali yanıyordu. Eve silahını çekip güvenlik panelini havaya uçurmamak için kendini zor tuttu. Bunun yerine acil durum düğmesine bastı ve bekledi. Kanal 75 haberleri şu anda canlı yayında dedi elektronik ses. Sorununuz nedir? Polis acil durum. Kimlik kartını küçük tarayıcıya doğru tuttu. Bir dakika Teğmen Dallas, talebiniz işleme alınıyor. Bu bir talep değil, dedi Eve düz bir sesle. Bu kapıların hemen açılmasını emrediyorum. Yoksa kod 38B, J paragrafına dayanarak kırmak için güç kullanacağım. Sanki bilgisayar düşünüyormuş ve keyifsizliğini ifade ediyormuş gibi alçak bir vınlama ve ardından elektronik bir tıslama duyuldu. Kapılar açılıyor. Lütfen sessiz olun ve beyaz çizgiyi geçmeyin. Teşekkür ederiz. Stüdyonun içinde ısı 10 derece düşüktü. Eve, çekim platformuna bakan cam bir bölmeye doğru yürüdü ve haber yönetmeninin renginin atmasına neden olacak kadar yüksek bir gürültüyle yumrukladı. Adam çaresizce parmağını dudaklarının üzerine bastırdı. Eve, rozetini gösterdi. Adam görünür bir isteksizlikle kapıyı açtı ve içeri girmelerini işaret etti. "Yayındayız," dedi ve hemen önündeki panele döndü. "Kamera 3, Nadine. Arka plan, Louise'in görüntüleri. Tamam." Çekim setindeki robot görevliler hemen emirlere uydular. Eve, tavandan sarkan küçük kameranın hareket edişini izledi. Kontrol monitöründe Louise Kiskin'in neşeyle gülen yüzü belirdi. "Yavaşla Nadine, acele etme. CJ, 10 saniye için hazır." "Reklam gir," dedi Eve. "Haber bültenlerinde reklam giremeyiz." "Reklam gir," diye tekrarladı soğuk bir sesle. "Yoksa hiçbir şey giremeyeceksin." Adam kaşlarını çattı ve sıkkın bir tavırla nefes verdi. "Bak, beni dinle. Sen beni dinle." Eve, adamın geniş göğsünü son derece sert bir şekilde parmağıyla dürttü. "Görgü tanığımı yayına almışsın. Sana söyleneni yap yoksa rakipleriniz Kanal 75'in nasıl kendi çalışanlarından birinin cinayetiyle ilgili polis soruşturmasına engel oldukları hakkında vereceğim bilgilerle tavana vuran reytingler kazanırlar." Adam düşünürken Eve bir kaşını kaldırdı. "Ve belki senin de bir şüpheli gibi göründüğünü düşünebilirim. Sana da soğukkanlı bir katil izlenimi verdi mi Fini? Ben de bunu düşünüyordum. Belki onu merkeze götürüp biraz sohbet edebiliriz. Tabii üzerini aradıktan sonra." "Durun, durun bir dakika." Eliyle ağzını sıvazladı. 90 saniyelik bir reklamın ne sakıncası olabilirdi ki? 10 saniye içinde zipi çekimini girin. CJ'yi bitir. Arka plan müziği. Kamera 1. Geri pan yap. Tamam. Adam uzun bir nefes verdi. "Bununla ilgili yasal haklarımı kullanacağım." "Kullan." Eve bölmeden çıktı ve Morse'la Nadine'in paylaştığı uzun siyah masaya doğru yürüdü. "Bizim hakkımız var." "Sana haklarını hemen söyleyeyim," dedi Eve, Morse'un sözünü keserek. "Avukatını arama ve onunla polis merkezinde buluşma hakkın var." Morse'un yüzü bembeyaz oldu. "Beni tutukluyorsun. Tanrı aşkına sen deli misin? Sen tanıksın orospu çocuğu ve bana resmi olarak ifadeni vermeden başka yerlerde hikayeni daha fazla anlatmayacaksın." Nadine sert bir bakış attı. "Gerisini tek başına halletmek zorundasın. Sizinle gelmek istiyorum." Nadine titreyen bacaklarıyla yerinden kalktı. Kontrol bölmesinden gelen çılgın bağırışları aldırmayarak tek parçalık kulaklığını çıkardı ve masanın üzerine fırlattı. "Muhtemelen onunla en son konuşan kişi bendim." "Güzel, bunu konuşacağız." Eve onları dışarı sürüklerken bir an duraksayıp cam bölmeye baktı ve sırıttı. "Bu arada sen de New York sokaklarının bir bölümünü gösterebilirsin. Güzel bir polis klasiğidir." Bak, bak CJ. Kendini berbat hissetmesine karşın, Eve bu anın tadını çıkarmaya kararlıydı. Nihayet seni istediğim yere getirebildim. Rahat mısın? Yüzü son derece solgun görünüyordu ama CJ sorgu odasına bir göz atmayı başarabildi. Bir dekoratör kullanabilirdiniz. Bütçeden bunun için pay ayırmaya çalışıyoruz. Eve odadaki tek masanın bir tarafına yerleşti. Kayıt, dedi. 1 Haziran. Tanrım, Mayıs nereye gitti? Sorgulanan CJ Morse. Sorgu odası C. Sorgulamayı yapan Dallas, Teğmen Eve. Konu cinayet. Kurban Louis Kirski. Saat 00:45. Bay Morse, haklarınızı biliyorsunuz. Görüşmemiz sırasında avukatınızın burada olmasını istiyor musunuz? CJ su bardağına uzandı ve bir yudum aldı. Herhangi bir şeyle suçlanıyor muyum? Şu anda hayır. O halde devam edelim. Bana olanları anlat CJ, tam olarak. Pekala. Boğazı kavruluyormuş gibi suyundan bir yudum daha aldı. İstasyona geliyordum. Gece haberleri için spikerlerden biri bendim. Saat kaçta oraya vardın? 23:15 civarında. Doğu girişine gittim. Haber odasına daha yakın olduğu için çoğumuz genellikle orayı kullanırız. Yağmur yağıyordu. Ben de arabadan indikten sonra koştum. Basamakların dibinde bir şey gördüm. İlk bakışta ne olduğunu anlayamadım. Sustu ve ellerini yüzüne kapayıp sıkıca ovuşturdu. Anlayamadım diye devam etti. Ta ki yanına gelene kadar. Sandım ki o anda ne düşündüğümü gerçekten bilmiyorum. Birisi etrafı kan havuzuna çevirmişti. Kurbanı tanımadın mı? Kapüşon. Elleriyle belli belirsiz bir işaret yaptı. Yüzünü kapatıyordu. Üzerine eğildim ve kapüşonu açmaya başladım. Şiddetli bir ürpermeyle sarsıldı. O anda kanı gördüm ve boğazını. Kan diye tekrarladı, ellerini yine yüzüne bastırarak. Cesede dokundun mu? Hayır. Sanırım hayır. Orada öylece yatıyordu ve boğazı yarılmıştı. Gözleri. Hayır, ona dokunmadım. Ellerini tekrar indirirken kendini kontrol etmek için çok büyük çaba harcıyormuş gibiydi. Midem bulandı. Belki sen bunu anlamazsın Dallas. Bazı insanlar temel tepkiler verirler. Bütün o kan, gözleri. Tanrım, midem bulandı ve korkmuştum. Hemen içeri koştum. Masadaki muhafız, ona söyledim. Kurbanı tanıyor muydun? Tabii onu tanıyordum. Louis benim için birkaç parça montajlamıştı. Çoğunlukla Nadine'le çalışırdı ama ara sıra benimle ve diğer arkadaşlarla da çalışmıştı. İşinde iyiydi, gerçekten iyiydi. Hızlı ve keskin bir bakışı vardı. En iyilerinden biriydi. Tanrım! Masadaki sürahiye uzandı. Bardağı doldururken su dışarı döküldü. Onu öldürmek için hiçbir neden düşünemiyorum. Hiçbir neden yoktu. O saatte o çıkışı kullanmak alışkanlığı mıydı? Bilmiyorum. Sanmıyorum. Belki montaj odasındaydı, dedi sert bir tavırla. Yakın mıydınız? CJ aniden başını kaldırdı. Kısık gözlerle Eve baktı. Bunu benim üzerime yıkmaya çalışıyorsun değil mi? Bunu gerçekten isterdin. Sadece sorulara cevap ver CJ. Onunla bir ilişkin var mıydı? Bir ilişkisi vardı zaten. Bonga adında birinden söz ediyordu. Birlikte çalışıyorduk Dallas, hepsi bu. Saat 23:15'te Kanal 75 binasına ulaştın. Ondan önce? Ondan önce evdeydim. Gece yarısı haberlerini aldığım zaman birkaç saat uyurum. Herhangi bir haber peşinde değildim. Bu yüzden fazla hazırlık gerekmiyordu. Sadece günün haberlerinin bir özetini geçecektik. Saat 7 civarında birkaç arkadaşımla yemek yedim ve 8 civarında eve doğru yola çıktım. Sonra da uyudum. Dirseklerini masaya dayadı ve başını ellerine yasladı. Saat 10'da uyandım ve 11'den önce evden ayrıldım. Hava yüzünden yolculuk zamanımı biraz uzun tuttum. Tanrım, tanrım, tanrım! Cesedi bulduktan sadece dakikalar sonra kamera karşısına geçmeseydi, Eve onun için üzülebilirdi. Olay yerinin yakınlarında herhangi birini gördün mü? Sadece Louis. Gecenin o saatinde binaya girip çıkan fazla insan olmaz. Kimseyi görmedim. Sadece Louis, Sadece Louis. Pekala CJ, şimdilik hepsi bu kadar. Yine su içtiği bardağı masaya bıraktı. Gidebilir miyim? Tanık olduğunu unutma. Herhangi bir şey saklıyorsan ya da bu görüşme sırasında söylemediğin bir şey hatırlarsan, delil saklamak ve soruşturmayı engellemek suçundan seni tutuklarım. Haberin olsun. Halinden memnun bir tavırla gülümsedi. Ah, bu arada bana arkadaşlarının adlarını verseceği, hiç arkadaşın olabileceğini düşünmemiştim. Adamın gitmesine izin verdi ve Nadine'in içeri alınmasını beklerken düşüncelere daldı. Hikaye son derece açıktı ve Eve suçluluk duyuyordu. Dosyayı açtı ve Louis Kirski'nin cesedine ait fotoğrafları inceledi. Kapı açıldığında hemen yüzlerini çevirerek masanın üzerine bıraktı. Nadine bu kez o kadar parlak görünmüyordu. Yayın sırasındaki sahte pırıltısı gitmiş, yerini solgun, gözleri şişmiş ve dudakları titreyen sarsılmış bir kadına bırakmıştı. Eve sessizce sandalyeye oturmasını işaret etti ve temiz bir bardağa su doldurdu. ''Çok hızlıydın,'' dedi soğuk bir tavırla. ''Haberi hemen yayına girmişsin. Benim işim bu.'' Nadine bardağa dokunmadı bile, sadece ellerini kucağında birleştirdi. ''Sen kendi işini yapıyorsun, ben de benimkini.'' ''Doğru, ikimiz de topluma hizmet ediyoruz, değil mi? Şu anda hakkımdaki düşüncelerinle pek ilgilenmiyorum, Dallas.'' ''Güzel, çünkü ben de şu anda hakkında pek düşünmüyorum.'' İkinci kez kayıt cihazını çalıştırdı ve gerekli bilgileri girdi. ''Louis Kirski'yi en son ne zaman gördün?'' ''Montaj odasında çalışıyorduk ve gece haberleri için bir parça hazırlıyorduk. Başlangıçta düşündüğümüz kadar uzun zaman almadı.'' Louis işinde iyiydi, gerçekten iyi. Nadine derin bir nefes aldı ve Eve'in sol omzunun birkaç santim üzerindeki bir noktaya bakarak anlatmaya devam etti. Birkaç dakika sohbet ettik. Son aylarda birlikte olduğu adamla taşınmak için bir daire aradıklarından söz etti. Mutluydu. Louis mutlu bir insandı. Onunla anlaşmak kolaydı ve akıllıydı. Tekrar susmak zorunda kaldı. Kısa bir süre devam edemedi. Nefes almakta zorlanıyordu. Dikkatli bir şekilde nefes almaya ve vermeye çalıştı. İki kez. Sigarası bitmişti. Çalışmalar arasında küçük sigara araları vermeyi severdi. Tuvalete kapanıp orada bir tane yaksa bile herkes başka tarafa bakardı. Bana da birkaç tane almasını söyledim ve ona para verdim. Birlikte aşağı indik. Ben haber odasının olduğu katta ondan ayrıldım. Telefon etmem gereken insanlar vardı, yoksa ben de onunla giderdim, onunla olurdum. Yayından önce genellikle birlikte dışarı çıkar mıydınız? Hayır, normalde kısa bir ara veririm, dışarı çıkarım. Üçüncü bölgedeki o küçük kafede bir fincan kahve içerim. Genellikle istasyon binasından ayrılmayı tercih ederim. Özellikle de gece yarısı yayınından önce. Bina içinde bir restoranımız, dinlenme salonlarımız ve bir kafemiz var ama bir süre oradan ayrılmayı tercih ederim. Alışkanlık olarak mı? Evet. Bir an bakışları Eve'inkilerle buluştu, sonra tekrar başını çevirdi. Alışkanlık olarak. Ama o telefonları açmam gerekiyordu ve yağmur yağıyordu. Bu yüzden gitmedim. Ona yağmurluğumu verdim ve dışarı çıktı. Bakışlarını tekrar Eve çevirdiğinde perişan görünüyordu. ''Benim yerime o öldü. Bunu sen de biliyorsun, ben de. Öyle değil mi Dallas?'' ''Yağmurluğunu tanıdım.'' dedi Eve. ''Sen olduğunu sandım. Birkaç sigara almak için dışarı çıkmaktan başka bir şey yapmadı. Yanlış yer, yanlış zaman. Yanlış yağmurluk. Yanlış yem.'' diye düşündü Eve. Ama bunu söylemedi. ''Adım adım ilerleyelim Nadine.'' Bir teknisyenin elinde güç ve kontrol vardır. Hayır. Nadine yavaşça ve bilinçli bir şekilde başını salladı. Midesi ağzına geliyordu ve bu yüzden boğazı yanıyordu. Haber ve yayın kimliği Dallas. İnsanlar teknisyenleri değil, muhabirleri önemser. Hedef o değildi Dallas. Öyleymiş gibi davranmayalım. Bildiklerim ve düşündüklerim farklı biçimde ele alınır Nadine. Ama bu kez düşündüklerimle hareket edelim. Bence hedef sendin ve katil Louis'i sen sandı. Beden ölçüleriniz farklı ama yağmur yağıyordu. Louis senin yağmurluğunu giyiyordu ve kapüşonu başına geçirmişti. Hata fark edildiğinde ya zaman ya da başka seçenek yoktu. Ne? Her şeyin bu kadar doğrudan söylenmiş olmasının verdiği sersemlikle Nadine dikkatini toplamaya çalıştı. Ne dedin sen? Her şey çok çabuk olup bitti. Güvenlik masasından ayrıldığı saati öğrendim. Muhafıza el salladı. 10 dakika sonra Morse cesedin başındaydı. Ya mükemmel biçimde zamanlanmıştı ya da katil çok kibirli. Daha ceset soğumadan haberi ekranda görmek istediğinden de emin olabilirsin. Biz de ona istediğini verdik değil mi? Evet, Eve başıyla onayladı. Sen verdin. Benim için kolay olduğunu mu sanıyorsun? Nadine'in sesi kulak tırmalayan bir tonla aniden patlamıştı. Cesedi hala dışarıda yatarken orada oturup haberi vermek benim için kolay mıydı sanıyorsun? Bilmiyorum, dedi Eve kibarca. Öyle miydi? O benim arkadaşımdı. Nadine hıçkırıklara boğulurken gözyaşları makyajının üzerinde izler bırakarak yanaklarından süzüldü. Ona değer verirdim. Lanet olsun. Benim için bir anlamı vardı. Sadece haber değildi. Sadece lanet olasıca bir haber değildi. Eve kendi suçluluk duygusunun altında ezilerek bardağı Nadine'e doğru itti. İç, diye emretti. Biraz dinlen. Nadine iki elini de kullanmak zorunda kalmasına rağmen bardağın titremesini önleyemedi. Brandy içmeyi tercih edeceğini düşündü ama bunun için beklemesi gerekecekti. Tıpkı senin gibi ben de bu tür şeylerle sık karşılaşıyorum. Cesedi gördün, dedi Eve. Dışarı çıktın. Görmek zorundaydım. Gözleri hala yaşlarla dolu bir halde Eve baktı. Bu kişiseldi Dallas. Görmek zorundaydım. Haber geldiğinde inanmak istemedim. Haber nasıl geldi? Birisi Morse'un muhafıza bağırarak hemen kapının önünde birinin öldürüldüğünü söylediğini duymuş. Bu da herkesin ilgisini çekti tabii, dedi Nadine şakaklarını ovarak. Haber hızlı yayılır. Ben gürültüleri duyduğumda daha ikinci görüşmemi bitirmemiştim. Konuştuğum kişiyi bekletip aşağı indim ve onu gördüm. Gülümsemesinde neşeden iz yoktu. Kameralardan hızlı davrandım. Polislerden de. Ayrıca sen ve arkadaşların bir suç mahalline girdiniz. Eve elini salladı. Her neyse, her şey olup bitti. Ona kimse dokundu mu? Kimsenin dokunduğunu gördün mü? Kimse o kadar aptal değildi. Ölmüş olduğu belliydi. Her şey açıktı. Boğazındaki yarık, o kadar kan. Hemen bir ambulans istedik. Birkaç dakika içinde ilk polis devriyesi oraya ulaştı. Bizi binaya soktu ve kapıyı mühürledi. Biriyle konuştum. Peabody. Şakakları ağrımıyordu ama uyuşmuş oldukları için ovalamaya devam ediyordu. Ona Louise olduğunu söyledim. Sonra da yayına hazırlanmak için yukarı çıktım. Bütün bu süre boyunca kendi kendime düşünüyordum. Ölen ben olmalıydım. Ben kameranın karşısında hayattaydım ve o ölmüştü. Ölen ben olmalıydım. Kimsenin ölmesi gerekmiyordu. Onu öldürdük Dallas. Artık Nadine'in sesi titremiyordu. Sen ve ben. Sanırım bunu kabullenmek zorunda kalacağız. Eve derin bir nefes aldı ve öne eğildi. Zamanlamayı tekrar kontrol edelim Nadine. Adım adım. 13. ayrımın sonu. Sayfa 230. Devamı 13. ayrımda.